Türkiye'de madem yabancılar gayrimenkul alabiliyor, biz de Türk vatandaşları olarak yurt dışında gayrimenkul alabilir miyiz diye konuşurken bizim eski çalışanlarımızdan Zeynep Cansu Erdoğan'la bir bahis geçti ve bu süre içerisinde o da bana dedi ki hocam zaten biz bu işleri yapıyoruz. Hatta Türkiye dışında da gayrimenkul satışları gerçekleştiriyoruz. Bu da benim ilgimi kabarttı. Dedim ki acaba nerelerde siz satış yapıyorsunuz? O da bahsetti ve ben de ondan şöyle bir destek istedim. Biz böyle bir yayın yapsak sen de buna katılır, bildiklerini bize anlatır mısın dedim. O da sağ olsun bizi kırmadı. Bu bir ücretli içerik değil, bu bir reklam değil. Tamamen Zeynep Cansu Erdoğan bildiği konularda bize bilgilerini aktaracak. Sizlerden gelen sorular var. Instagram'da sormuş olduğunuz sorular var. Onlar benim kaydımın içerisinde. Twitter'dan gönderdiğiniz ve YouTube'dan gönderdiğiniz sorular var. Bu soruların cevap verebildiklerimize vermeye çalışacağız. O da bildiklerine cevap verecek. Eğer bilemedikleri varsa o soruları elbette ki pas geçeceğiz. Şimdi onun anlattıklarını tabii benim duyabilmem için benim mikrofona ihtiyacım olacak. Sizden ben 2 saniyenizi daha rica ediyorum. Bu sorunu çözebilmek için en azından kulaklıklarımı takayım. Şimdi sesle ilgili sıkıntı yok değil mi? Mikrofonda taktığımda herhalde sesten siz duyabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi onu yayına alacağım. Birazdan o da yayınımıza katılacak. Merak ettiklerimizi soracağız. Hem de birazcık Karadağ'ı da tanıyacağız. Neler var, neler yok. Onlardan bahsedeceğiz. Sesle ilgili sorun yok. Daha çok iyi. Gayet iyi. Teşekkürler. Şimdi Zeynep Cansu Erdoğan, eğer görüyorsan sen katılma talebini yayına gönderebilirsin. Ben de seni yayına alabilirim. Hem seni biraz tanıştırırım, hem biraz Karadağ'dan bahsederiz. Sonra da dinleyicilerimizin yorumlarıyla başlarız. Karadağ denince ben de dedim ki bu Karadağ nerede? Karadağ aslında ben daha çok İngilizce ismiyle daha fazla duyuyorum. Montenegro dendiği zaman daha fazla aklımda canlanıyor. Arnavutluğun kuzeyinde bulunan bir ülke. Yani Akdeniz'e sınırı olan bir ülke. Şimdi Cansu da katılma talebinde bulundu. Evet.
Selamlar.
Merhaba Cansu. Hoş geldin yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, ben biraz sorunlarla açtım yayını ama normale döndürdüm herhalde en sonunda.
Şahane, aynen.
Biraz Instagram acemisi olduğumuz için YouTube'da şahaneyim ama Instagram'da çok da değilmişim demek ki. Hoş geldin yayına.
Hoş bulduk Celal Bey. Güzel oldu sizi görmek uzun zaman sonra.
Evet, uzun zamandır görüşmüyorduk
Aynen.
hakikaten. Şimdi kısaca senden bahsedeyim. Zeynep Cansu Erdoğan İstanbul Gayrimenkulü'nün eski çalışanlarından bir tanesi. Hatta İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin YouTube'daki kanalının ilk videolarını çeken ünlü oyuncusu diyelim. İstanbul Gayrimenkul Değerleme uğurlu elleriyle dokunup videolar yayınlamış ilk kişi diyelim. Ondan sonra da ben devraldım. Ondan sonra da uzunca bir zaman dokunmadık. Sonra tekrardan hareketlendirdik. Sonra da gayrimenkul okulu haline döndü ve şu an başka bir şekilde devam ediyor.
Rakip
Cansu
bir
da bu süre
kanalda yok diye
içerisinde.
biliyorum. Türkiye'de rakip bir kanalda yok diye biliyorum şu an için.
Evet, yani rakipsiziz. Kendi alanımızda fena değiliz. Bu arada şakayla
Aynen öyle.
karışık. Şimdi Zeynep Cansu biraz kendini tanıt. Ondan sonra Karadağ mevzularına yavaş
Tabii.
yavaş girişelim.
İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum, şehir plancısıyım. Yaklaşık 10 senedir gayrimenkul sektörün içindeyim. İstanbul değerlemede başlayıp yoğrulup daha sonrasında işte iş geliştirme taraflarında çeşitli geliştiricilerle çalıştıktan sonra yine Türkiye'de satış pazarlama taraflarında biraz uzmanlaştım. Daha sonrasında yabancıların Türkiye'den gayrimenkul satın almasını sağlayan danışmanlık şirketlerinde çalıştım. Ve bu son dönemde dedik ki yüzümüzü biraz batıya çevirelim, biraz farklı bir şeyler yapalım, biraz gezelim, görelim, öğrenelim. Biz de Karadağ ile başladık. Şu anda Golden Partner şirketinde iş geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Ankara menşeli bir şirket. Ve beraber böyle bir uluslararası departman kurduk ve ilk olarak Karadağ'da bu işi başlattık. Hani yakın zamanda Londra, Atina'da da yine gayrimenkul satışlarımız olacak ama bunlar biraz daha geliştirme aşamasında. Ama Karadağ'da hani yakın zamanda hani güzel başarılarımız oldu. Şu anda da güzel bir şekilde devam ediyor. Tek üzücü kısmı ona geleceğim vatandaşlık süreçlerini anlatırken. Yani bu yatırım yoluyla vatandaşlık süresinin bitmesi biraz az kaldı Karadağ
Evet,
için.
yani siz Karadağ'a girdiniz zaman Karadağ'da bitiyor
Evet.
gibi. Sadece Türk vatandaşları için mi bitiyor yoksa bu vatandaşlıkla gayrimenkul olarak vatandaşlık edinmeyi mi bitiriyor Karadağ?
Şöyle, bu yatırım yoluyla vatandaşlık programı 2019 yılında başlamış. Ve bu sene sonunda sona eriyor. Sadece Türkiye değil, kimseye yani bu yatırım yoluyla vatandaşlık programı kaldırılıyor. Bunun da sebebi Avrupa Birliği'ne girecek artık 2025'te kesin gözüyle bakılıyor. Aslında oraya biraz hazırlık gibi hani girmesi artık kesin gözüyle bakılıyor. Hani net bir açıklama yok bununla ilgili. Hani neden bittiğine dair bu vatandaşlık programının. Ama bununla ilgili olduğu düşünülüyor açıkçası. Çünkü Avrupa Birliği'ne girecek ve Avrupa Birliği'ndeki hiçbir ülke böyle bir fırsat sunmuyor dünya vatandaşlarına. Hani direkt gayrimenkul yoluyla vatandaşlık gibi bir durum yok. Hani bir sınavı isteniyor. Hani bir sürü farklı prosedürü var. Ve seneler gerektiriyor. Hani Avrupa Birliği'nde bir daire satın alarak vatandaş olmak. Hani Karadağ'da şu an için o şekilde değil yani. Türkiye kadar kolay
Son
olmasa da
bilet.
yine de kolay.
Son
Son
bilet.
bilet. Gelin. Tren kalkıyor.
Peki,
Son
o
tren.
halde şöyle bir Karadağ'la başlayalım. Ben birazcık tam anlatmaya başlamıştım. Arnavutluk'la sınır bir ülke. Akdeniz'e kıyısı var, değil mi? Daha çok
Doğru.
Montenegro diye ben duyuyorum. Karadağ diye tabii ki biliyoruz ama 620 bin nüfuslu bir ülke. Çok büyük bir ülke değil. Bu arada tabii bayağı etnik yapısı da karışık. Yani Karadağlılar var %45, işte Sırplar var %28, %8 Boşnaklar var, Arnavutlar var ve hatta Türkler de var. Yani yaklaşık 4000 adet Türk gözüküyor Wikipedia verilerine göre nüfus olarak. Toplam gayri safi yurt içi hasıla içerisinde kişi başına düşen gelir de 9000 dolar olarak gözüküyor. Yani bu haliyle bizimkine bir parça yakın gibi. Para birimi olarak euro geçiyor anladığım
Doğru.
kadarıyla. Onlar belli hazırlıklarını da Avrupa Birliği'ne yönelik olarak yapmışlar. Aslında Karadağ'ın bize sağladığı avantajlardan bir tanesi mesafe herhalde. Yani Türkiye'den İstanbul'dan şöyle çıktığınız zaman 1100 kilometre Antalya'ya gidene kadar Karadağ'da erişebiliyorsunuz. Bu tabii çok
Kesinlikle.
önemli bir şey. Yani bir ülkede yaşamak istiyorsanız ve Türkiye ile de bağlantınız devam ediyorsa mesafe olarak yakın olması önemli. En azından bir ayağınız oradaysa Türkiye'nin herhangi bir yerine ulaşabiliyor gibi oraya gidebilmek anlamlı bir şey. Tabii uçak imkanı da var. Şöyle bir baktım ne kadara gidiliyor, geliniyor diye. 7500-800, 8000 liraya bir gidiş dönüş bir bilet alınabiliyor. Böyle gitmek isteyenler için de aklında fikir olması için bunları biraz araştırdım. Biz daha çok tabii Karadağ'da Kotor'u biliyoruz. Kotor'un sahilleri, denizi falan diye böyle
Evet.
tatile gidenlerin paylaştığı videolardan ve postlardan, gönderilerden biliyoruz. Onun dışında aslında biz başkentini çok bilmiyoruz. Podgorica galiba, değil mi?
Evet,
Ya da
aynen öyle.
o da nüfusun yaklaşık %30'unun yaşadığı, yani 170 bin nüfuslu bir şehir olarak gözüküyor. Genel böyle internetten baktığımız zaman edinebildiğim bilgiler bu şekilde. Vizesiz gidebildiğimiz bir ülke, 90 gün için vize almadan gidebiliyoruz. Yani böyle bir niyeti olan kişinin ilk başta çıkıp gidip bir Karadağ gezmesi herhalde en iyi fikir, değil mi? Nereden başlaması gerekir? Bir gayrimenkul almayı düşünen ya da orada bulunmayı düşünen kişi hangi hamleyle başlamalı bu adımlara?
Yani hani vatandaşlık için mi daire satın almak istiyor yoksa hani yatırım yapmak ve sadece hani oturum iznine başvurmak için mi aslında hani ilk önce bu soruyu belki irdelemek gerekir. Eğer hani yatırım için hani vatandaşlık değil ama hani yatırım ve hani oturum izni içinse tabii ki gidip görmesi hani bir şehirleri gezmesi anlamlı. Hani nasıl bir yatırım yapmak istiyor ona karar vermesi, bütçesine göre bir bakması ya da direkt bize ulaşacak danışman olarak biz onun yerine bu araştırmaları yapacağız. Yani güvenilir bir acenta ile ilerlemek mantıklı. Ama tabii ki de böyle bir kabiliyeti varsa kendinin gidip görüp araştırması çok daha doğru olabilir diye düşünüyorum.
Şimdi vatandaşlık almasa da bir kişi orada gayrimenkul aldığı zaman oturum iznine sahip oluyor mu?
Şöyle oluyor. Yani eğer vatandaş olmak istiyorsa hani bunun belli kıstasları var ama diyelim ki 70 bin euroya bir daire buldu. Bunu aldığı zaman direkt oturum iznine sahip olabiliyor vatandaş. Aynı zamanda bir şirket açınca da olabiliyor. Yani oturum izni almak epeyce kolay aslında Karadağ'da.
Oturum izni için alt limit yok değil mi? Orada bir
Yok.
herhangi bir gayrimenkul
Yok,
alarak
hayır, hayır,
oturum
hayır.
iznine sahip olabilir.
Evet, kesinlikle.
Peki vatandaşlık için olanda ne kadarlık bir gayrimenkul alması gerekiyor?
Şöyle, hani burada programda ikiye ayrılmış. Kuzeydeki gayrimenkuller ve güneydeki gayrimenkuller. Güney tarafında bir gayrimenkul alacaksa, ki bizim danışmanlığını verdiğimiz taraf o kısım. 450 bin euro tutarında bir gayrimenkul olması gerekiyor minimumda. Eğer kuzeyde alacaksa 250 bin euro olması yeterli. Bunun dışında devlet ekstra bağış istiyor 200 bin euro tutarında. Yani sadece 450 bin
O
euroluk
havaya.
bir... Evet. Keşke biz de alsak değil mi?
200 bin 250 bin euro kuzeyi için dedin.
Hı, doğru.
450 bin euro güneyi için artı yani 250 bin euro kuzeyine bir gayrimenkul alırsak 200 bin euro da devlete bağış yapacağız. Cebimizden
Doğru.
450 bin euro para çıkacak.
Minimumda cepten çıkacak para 450 bin euro ki şöyle devlet diyor ki tamam sen vatandaşlığa başvuracaksın 200 bin euro bana verdin 250 bin euro daireye verdin ama bu program dahilindeki vatandaşlık süreçlerini yöneten acentalardan biriyle çalışmak zorundasın ki sana rehberlik etsin. Bu da belli bir meblağ. Hani sadece bir kişi olarak başvuruyorsanız başvuru sahibi 15 bin euro bedelinde bir danışmanlık ücreti vermek durumunda kalıyor.
465 bin oldu.
Evet,
Kuzeyde bir yer
oldu.
aldık.
Eğer ki bir eşi varsa bir 10 bin daha katılıyor. Bir çocuğu varsa 10 bin daha.
475, 485 bin euro. 500 bine dayandı.
Evet, bir çocuğu da
Peki,
katmanız lazım.
bütün aile vatandaşlık alabiliyor mu böyle bir durumda? Bir gayrimenkulü bir kişi aldığı zaman onunla birlikte eşi ve çocuğu alabiliyor mu?
Evet, eşi ve çocuğu alabiliyor. Bu programda hani dediğimiz ücretleri ödedikten sonra acentaya 18 yaşından büyük değilse eğer çocuğu, eğer 18 yaşından büyükse tamamen finansal olarak onun yükümlülüğünde olduğunun kanıtlanması gerekiyor.
Ona bakıldığı yoksa o da kendi işine başlamış birisi ise
Hı.
yani
O zaman
üniversite
oluyor.
öğrencisi falan değil ailesine bağlı bir durumu yoksa o
Hı.
zaman onu da ayrıca değerlendiriyorlar. Peki bu alınan mesela 250 bin euroya kuzeyde bir tane gayrimenkul aldığımız zaman diyelim. Bunun içerisinde bir de emlakçı komisyonu dahil olacak mı yoksa bu ex yani bunun içerisinde dahil değil tabii onlar sadece gayrimenkule bakıyorlar değil mi 250 bin euro olarak.
Tabii. Emlakçı komisyonu buna dahil değil.
Peki orada mesela bir gayrimenkulü almak isteyen kişi kendisi bulup gayrimenkulü alıp ondan sonra bu süreçler için bu aracı şirketlere mi başvuruyor yoksa siz yine bu şeyde dahil olabiliyor musunuz konuya yoksa siz sadece gayrimenkul alınması aşamasında mı dahil olabiliyorsunuz?
Şöyle, burada yine bir kıstas var. Türkiye'den farklı olarak herhangi bir projeden, bir mahalleden 450 bin euro da isterseniz 2 milyon euro değerinde süper bir daire alın. Ama devletin belirlediği belli projeler dahilinde değilse bu gayrimenkul vatandaşlık alamıyorsunuz. Bunun için devletin belirlediği yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar bir proje var ya proje sayısı.
Bunlar
Yani,
sıfır projeler mi?
bunlar sıfır projeler ve inşaat halinde olması gerekiyor bu projede. Yani devletin desteklediği ve alımını desteklediği projeler hem inşaat halinde oluyor, aynı zamanda service apartment olması gerekiyor. Bir
Rezidans
otelin
gibi.
yönettiği, daireler. Evet, yani bir otel markası ya da bir markanın yönettiği daireler olması gerekiyor.
Peki bu gayrimenkuller satın alındığı zaman içerisinde yaşamak zorunda mı insanlar, yoksa bunları kiraya verilebiliyor mu? Ya
İçinde
oradaki
yaşamak zorunda değil. Hani vatandaş olmak istiyorsa sadece hani o gayrimenkulü satmaması gerekiyor. Kapısı kendi üstünde olması lazım. Bir kira gelir elde edebilir. O da şöyle oluyor. Hani otel ya da artık hangi işletme yönetiyorsa o projeyi onun adına aslında kiralayabiliyor daireyi. Bizim sattığımız projede Porto Montenegro'da yine otelin yönettiği bazı rezidanslar var. Hani burada örneğin kiralama havuzunu alınıyor tüm gelen gelirler. Dairenin şerefiyesine göre paylaşım yaptırılıyor daha sonra. Yani sizin dairenizin kiralanıp kiralanmadığı önemli değil. Hepsi bir havuza toplanıyor ve daha sonra değere göre paylaştırılıyor.
Şimdi şöyle bir yorum var. Bir tanesi arkadaş demiş ki Karadağ'da herkes ev alabilir. Ama kimse ev aldı diye vatandaş olamaz. Karadağ'da vatandaş olmak çok zor. Karadağ'dan bir yıllık oturum izni almak kolay. Vatandaş olmak için 10 sene Karadağ'da çalışıp yılın 11 ayını Karadağ'da geçirmiş olmak lazım. Ancak sonra başvurulur demiş.
Yok.
Bu nedir? Doğru mu?
Yok değil. Şöyle en azından yatırım yoluyla vatandaşlık programı için doğru değil bu söylenen şey. Bizim çok yakın zamanda Büyükelçilik'le bir toplantımız oldu ve direkt ilk ağızdan aldık bu bilgileri. Şöyle normalde eğer bu yatırım yoluyla vatandaşlık programı dahil değilseniz çifte vatandaş da olamıyorsunuz. Biz aktarılan bir şekilde. Ama eğer bu program yoluyla vatandaşlığa başvurursanız hem çifte vatandaş olabiliyorsunuz hem de 6-8 ay arası bir süreçte bu vatandaşlık süreci sonuçlanıyor.
Ama tabii 2022 bitmeden dediği için 2022 içerisinde alan kişiler bundan yararlanabiliyor olacak. Yani
Tabii ki. Evet.
çünkü 6-8 ay gibi bir zaman var. Ama 6-8 ay zaman 2022 bittikten
Başvuru
sonra da
için diyebilirim.
başlayabilir
Doğru.
başvuru için. Peki Türkiye'den kaç kişi sizden gayrimenkul aldığı vatandaş oldu? Onu bilebiliyor muyuz? Şirket sırrı söyleyemiyor muyuz dersin,
Evet.
yoksa
Yok, onu...
yani her ay 5 kişi alıyor falan, var mı öyle bir referans bilgi?
öyle bir referans bilgi veremiyorum ne yazık ki ama şunu
Tamam.
söyleyebilirim.
Zorlamıyorum seni o zaman.
Evet, ya son bir ay için belki söyleyebilirim. Hani bir aylık, son bir aylık veri. İki kişi bu süreci başlattık. İki kişi için.
Tamam.
Son bir
Güzel.
aylık.
Sorulardan bir tanesi. Hocam, kredi kullanımı mümkün oluyor mu Türk vatandaşlarına? Burada tabii ki olmayacaktır çünkü parası olana gel diyorlar, ama yine de soralım.
İnanamıyorum. Yok. Direkt cash
Yok.
istiyorlar. Hatta şöyle çok güzel bir kampanyamız vardı projede. %30'u peşin, kalan kısmı %70'i teslimde gibi. Ama yatırım yoluyla vatandaşlık programına dahil olmak isteyen müşteriler için bu geçerli değil ne yazık ki. Çünkü tüm parayı direkt hesapta görmek isteniyor ki süreçler başlasın.
Peki, Karadağ'da ikinci el ev fiyatları ne kadardır ortalama diye bir soru var. Şimdi tabii bu senin bahsettiğin projeler hep birinci el, sıfır, hatta
Doğru.
bitmemiş. Böyle bir bilgi var mı? İkinci el konut fiyatlarında ortalama nedir? En azından başkentte ya da güneyde bilgin var mı bizimle paylaşabileceğin?
Yok, böyle bir bilgi yok bende. De genelde ilk el ve proje üstünden ilerlediğimiz için öyle bir bilgi yok.
Bir soru daha var. İkamet zorunluluğu ve bir değer limiti var mıdır vatandaşlık için? De az önce bahsettin onlar için zaten.
Evet.
İkamet için olan da zaten limitin olmadığını gördük. Peki ikamet yoluyla, yani bir kişinin gayrimenkul alıp orada oturum izni alması yoluyla da sonra vatandaşlığa başvurabilmesi de mümkün mü? Buradaki şartları biliyor musun?
Yok, bilmiyorum ama böyle bir şeyin mümkün olduğuna dair bir bilgi iletilmedi bize. Yani ne Büyükelçilik'ten biz bu vatandaşlık süreçlerini yöneten hani uluslararası çok büyük bu işi başlatan hatta direkt Montenegro hükümetiyle bu programı oluşturan acentalarla da görüşmeler, toplantılar yaptık. Bu şekilde bir bilgi gelmedi.
Burada zaten kişiler anladığım kadarıyla kendisi bir gayrimenkul alıp bu süreçleri sürdüremiyor. Mutlaka Devletin belirlediği acenteler var, devletin belirlediği projeler var. Ve bu başvuruda o acentelerin de herhalde yönlendirdiği muhasebeciler mi var? Ya da bu işlemleri yapan aracı başka firmalar mı var vatandaşlık süreçlerine
Örnek
sürdüren?
olarak verebilirim aslında. Bu işi dediğim gibi başlatan İsviçre menşeli. Hani bu iş birazcık araştıran herkesin bildiği Helen Partners isimli bir şirket var örnek olarak. Hani biz o şirketle çalışıyoruz. Hani burada hani bu programı da bu şirket oluşturuyor. Yani hani gidip hani terzi işi bu vatandaşlık programlarını hükümetle oluşturan acentalar olduğu için tüm bu süreçleri de onlar yönetiyor. Yani işte burada işte geçmiş taraması, işte adli sicilinden işte para geldi ama bu paranın kaynağı ne? Mesela bu bile önemli. Onu bile soruyorlar. Yani belli şekilde hani bu paranın güvenilirliğine dair belgeler görmek istiyorlar.
Millet kara parasını aklayamayacak
Yok, olamıyor. Yani öyle gibi aslında görünüyor dışarıdan hani böyle duyduklarımız vesaire ama kesinlikle kabul edilmiyor. Yani öyle işte
yani.
evden para
Ya
vereyim
nakit, şu da
vesaire yok.
nakit, şunu da
Yok.
al kenardan, yok. Peki şimdi başvuran kişinin de o zaman temiz bir kişi olması gerekiyor. Yani pasaportu olacak değil mi? Adli sicil kaydından bahsettin.
Olacak.
Adli sicil kaydı temiz olacak herhalde. Gasp, yaralama, darp falan gibi şeyler olmayacak. Başka neler önemli? Kişiler, başvuran kişilerin ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor?
İşte dediğim gibi de sermayenin hani bu sermaye nedir? Bunu bir şekilde belgelerle kanıtlaması lazım. Yeterli pasaport. Yani onun dışında bu çok böyle
Sonra bir inceleme süreci var, değil mi?
inceleme süreci var. Yani çok da fazla bir şey beklenmiyor. Yani adli sicilin temiz olsun, paran olsun, paranın nereden geldiğini bana ispatlayabiliyor ol.
Yani nasıl ispatlayacak?
Yani.
Bir işinden geliri olacak ya bir gayrimenkulü olmuş olacak, bunu satmış olacak. Bir şekilde o paranın kendi hesaplarına resmi kanallardan giriyor olması lazım. Yoksa işte
Doğru.
kenarda şu vardı falan, bunlar geçerli değil.
Doğru.
Peki, ola ki birisi başvurdu, gitti vatandaşlığa, son aşamalara kadar geldi. Bütün bu 485 bin, 500 bin euroya yakın parayı döktü Kuzey Karadağ için. Vatandaşlık çıkmadı. 200 bin euro uçtu mu? Yoksa gitti mi? O çok ağırmış. Evet, o zaman kendine güvenen gelsin
Kendine
deyip değil mi?
güvenmen lazım. Şöyle bizim sattığımız projede şöyle oluyor. Örneğin işte 450 bin euroluk bir daire satın alındı. Vatandaşlık süreci bitene kadar ortak bir hesapta bekliyor. Şirket çekmiyor o parayı. Vatandaşlık onaylandığı zaman geliştirici o parayı alıyor. Öteki türlü teslim ediliyor geri ücret. Ama hani 200 bin euro
Ama
bağış altı
bağış
altında bir
olan
ödeme değil.
gidiyor.
Onu
O
geri
bağış
alamıyorsunuz.
yani.
Hayır.
Ama diğer gayrimenkul parasını alabiliyor. Ama buradaki aracılık hizmetlerine verdiği paralar da gidiyor. Yani alabildiği 485 bin
Doğru.
euroyu verdikten sonra 250 bin ne
Bin.
alırsa alıyor. Peki gayrimenkullerin fiyatları da, bu minimumlar 250 bin euro. Devlet bu projeleri seçtiğine göre herhalde oradaki projelerde 250 bin eurodan başlayan projelerdir, değil mi?
Doğru.
Peki ne kadara kiraya verebilir 250 bin euroya bir aldığı gayrimenkul bir kişi? Var mı böyle bir bilgi?
Ya şöyle ben oranlarla biraz gelsem daha iyi olur. Hani yıllık %5 getiri gibi söyleyebilirim yani 20 senede geri dönüşü
İyi, çok
oluyor
iyi.
aslında. Evet ama şöyle şimdi bu bahsettiğimiz projeler otelin ya da bir şirketin yönettiği projeler olduğu için burada hani belli operasyon bedelleri alınıyor o şirketlerden.
Buradan kesilecek bunların üzerinden.
Yok bu kesildiği için bu şekilde. Aslında
Anladım.
yani kira geliri çok daha yüksek olabilir. Yani bu bahsettiğimiz aslında hani devletin önerdiği projeler alım satım bandı olarak değer çok değer kazanan projeler olmasına rağmen enteresan bir şekilde kira getirisi diğer gayrimenkullerden biraz daha az. İşte profesyonel bir şirket yönettiği için vesaire orada biraz kesintiler olması sebebiyle. Ama
Bu
daha garantili ve güvenilir.
gelir vergisini elde ettikten sonra tabii bunun gelir vergisini de vermeleri gerekecek üstüne
Doğru.
tabii ki. Türkiye'de de kira gelir elde ettiğiniz zaman Gelir vergisi vermeniz gerekiyor. Herhalde bunlarda da vermek gerekecek, değil mi? Bunlar net değil yani, brüt aslında gelir
Evet,
açısından.
kredi kesintiler oluyor.
Peki yüzde kaç veriliyor, onu biliyor musun? Kira geliri üzerinden yüzde kaç? %10 civarında bir şeydir herhalde.
Evet. Yani %9, %10 ama onu bir ve şöyle kurumlar vergisiyle alakalı. Ben gelir vergisi %9 gibi bilgi var bende. Gelir vergisi %9 olduğuna dair ama kurumlar vergisi şimdi şirket üstüne de alabiliyor. Vatandaşlık için söylemiyorum.
Tabii bu
Normal
şirket
bir
düzeni alırsa vatandaşlık olmayacak zaten.
olmayacak. Ama burada şöyle bir şey
Yatırımcı olarak
oluyor.
bakarlarsa.
Evet, işte kurumlar vergisi örneğin %21 iken Türkiye'de, Karadağ'da %9. Hani böyle değişik vergisel avantajları var. Onun dışında
O da
KDV
şimdilik öyledir. Yani Avrupa
yüzde
Birliği'ne girdiği zaman muhtemelen onlarla aynı sisteme girecektir.
aynen. Geçer. Ve şöyle enteresan bir şey benim çok dikkatimi çekti ve garip gelmişti. Bilmiyorum siz nasıl karşılayacaksınız. Şimdi %21 gibi bir KDV var bir projede. Devlet diyor ki şirket kurarsan ve bunu şirket üstüne alırsan ben bu verdiğin KDV'yi sana geri ödeyeceğim diyor mesela. Bu bana çok enteresan gelmişti.
Mahsup
Bunun
etmene
nedir
izin verilir.
normalde? Bu direkt para olarak geri veriliyor mesela size. O bana çok enteresan gelmişti. Türkiye'de
Ya
mahsuplaşma.
vatandaşlık düşünmeyenler belki böyle
Evet.
şeyleri biraz daha detayına bakabilir.
Detayına bakabilirler. Aynen öyle.
Peki izleyicilerden bir tanesi demiş ki Güney için de 200 bin euro bağış gerekiyor mu? Güney için
Evet.
de herhalde aynı değil mi bağış miktarı?
Aynen öyle.
Peki kuzey ile güney arasında buradan Türkiye'den bir yatırımcı hem vatandaşlık alayım hem de param da çok. Yani 250 bin euro ile sınırlandırmayayım kendimi 450 bin euroya bir gayrimenkul alabilirim diyen için ne farkı var? Yani güneyi mi tercih etmek daha mantıklı parası olan için kuzeyi mi tercih etmek mantıklı?
Şöyle şimdi Karadağ'ı bir şekilde duyan bilen 100 kişiye soralım. Karadağ'da nereye gittiniz diye.
Kotor.
Budva diyecek. Şimdi bunlar hepsi
Değil mi?
güney. Yani kuzeyde biz
Bilinen
hiçbir şey
yerler.
bilmiyoruz. Yani en basitinden böyle bir mantıkla bile bakarsak şimdi yaz kira geliri de fazla. İşte bu şehirlerde sonuç olarak kışın çalışan insanlar da var. Hani evinizi normal yıllık kiraya vermek isteseniz de ya da işte Airbnb ya da kısa süreli kiralama yapmak istediğinizde hani talep çok daha fazla olacaktır. Çünkü hani turist akışı da çok fazla.
Ama yine güneydeki projeler de böyle projeler değil mi? Yani yine rezidans şeklinde bizim
Tabii.
kendi operasyonunu yapamayacağımız yerler, değil mi?
Vatandaşlık için mi soruyoruz?
Vatandaşlık için soruyorum.
Evet, kendi operasyonumuzu yapamıyoruz. Evet, orada öyle bir durum var. O sebeple hani güneydeki o akış daha fazla olacaktır. Yani şöyle yine başka bir örnek. Tivat'ta proje ismini kadabiliyor musun? Bizim
Edebiliriz biz.
tatlımız proje. Porto
Biz
Montenegro.
zaten evet o projeyi duydum. Çok güzel bir projeymiş.
Evet. Büyükelçiliğe gittiğimizde de yani işte projeler, hani her şey üzerinden konuştuk. Hani Karadağ hani markalaştıran proje aslında. İşte orada bir güzel bir marina, 5 yıldızlı Recep Otel ve hani 8-9 sene önce aslında başlamış proje. Bir aynı bu kadar daha devamı var. Yani toplamda bir 15 senelik büyük bir master plan'de bir sürü farklı etaptan oluşan farklı otel markaları, birden fazla yine otelin ve otelin yönettiği rezidansların
Kompleks
olduğu
bir şey, proje.
kompleks bir proje. Örneğin şimdi yakın zamanda bizden daire satın alan müşterimiz o vatandaşlık için değil şirket kurdu. Hani yatırım olarak aldı. Şirketle ilgili birkaç şey için de tatil yapmak için gidecek örneğin. Bizim projemizde şu anda kalacak yer yok. Hani servis
Full
apartmanı da değil.
çekiyor.
Bu çekiyor. Yani orada kalamıyor. Yani çünkü
Ya Kotor'un
otel dolu olduktan sonra zaten otelin yönettiği rezidanslar da otel olduğu için yani otel hizmeti sunduğu için
Tivat Kotor'a sınır değil mi?
evet yani şöyle bir 10 dakika mesafede diyebilirim trafiksiz.
Şimdi Kotor dediğimiz zaman ya da Akdeniz'e sınırı olan yerler dediğimiz zaman Güney dediğimizde Tabii ki şöyle bir avantajı var tahminimce. İlana çıktığınız zaman Avrupa'nın herhangi bir yerinden alıcı çıkabilir. Ama kuzeyde dendiği zaman Karadağ için
Paralel
bunun
uçan
satılması biraz daha
kısmı.
zor olacaktır. Ama
Doğru.
arada fiyat farkı var. Yani güney bütün Avrupa'ya hitap ettiği için 450 bin euro. Kuzey daha sınırlı bir kesime hitap ettiği için 250 bin euro. Aslında bunun böyle olması da makul. O zaman parası olanlar güneye demek daha mantıklı olacak. Peki biraz merak ettiğim şeylerden bir tanesi biraz daha saçma bir soru olacak belki ama Karadağ'da tabelalar Kiril alfabesiyle mi?
Güzel soru. Şimdi
Yoksa
onu da
Latin
tam olarak
alfabesiyle mi?
düşünüyorum.
Sanırım Kiril
Karışık.
olması lazım.
Karışık. Karışık.
Karışık mı? Her ikisi de var mı? Gidenler çok zorlanmayabilir mi o zaman?
Zorlanmayabilir, evet.
Şimdi sorulardan kaç tanesine bakacağım. Gelenlerden yine. Sırbistan ve Kosova'da yaşanan güncel olaylar. Rusya-Ukrayna Karadağ'daki yatırımları etkiliyor. En azından Türkiye için belki bilebilirsiniz. Hala yatırım yapma açısından insanlar ilgi duyuyorlar mı?
Ya kesinlikle duyuyorlar. Ya çünkü hani demin kuzey, güney falan diye de bahsettik de yani 2025'te Avrupa Birliği'ne girecek bu ülke. Hiçbir şey olmasa bile hani Avrupa Birliği'ne girdikten sonra bir değer kazanacağı için insanlar o taraflarını çok düşünmüyor. Evet, hani düşünen küçük bir kesim var, işte güvenlik, savaş, ama her yerde çıkabilir bu. Bir tehdit olabilir vesaire, ama ya çok
Peki
böyle bir ilgiyle karşılaşmadım.
yorumlardan bir tanesini daha sorayım. Karadağ'ın nesi var? O parayla da Almanya'ya gidirilebilir demişler.
Turistik açıdan mı
Nedir? Yani kar
soruyoruz?
nasıl?
Turistik açıdan mı soruyoruz?
Bilemiyorum ki. Gelen yorumlardan bir tanesini aktarıyorum. Yani Karadağ'ı cazip kılan, Türkler için cazip ne kılabilir?
Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri diyebiliriz. Bence bu cazip kılabilir açıkçası.
Ve
En
yakın
ucuz.
zamanda da belki bir Avrupa Birliği
Evet,
imkanı.
onun dışında iklimi gerçekten çok güzel. Bitki örtüsü çok güzel. Yani hem ormanlarla gerçekten denizin buluştuğu, yani doğanın da çok iyi korunduğu bir ülke. Onun dışında tarihi dokusu da çok güzel korunmuş. Yani evet, küçük bir ülke. Yaklaşık 13-14 bin kilometre kare.
Kilometre.
Yani az bir nüfusu var. Yani hani o sebeple böyle bir o metropol yoğunluğu vesaire yok. İnsanları çok arkadaş canlısı. Yani gidip çok rahat Türk olarak adapte olabileceğiniz bir ülke. Rahat ve modern insanlar aynı zamanda. Yani böyle bir güvenlik sorunu yok. Şimdi Almanya'da neresi işte? Biraz tercih meselesi gerçekten. Şimdi emekli
Almanya'da bu
insan.
rakamlar tabii çok yüksek. Almanya
Evet.
vatandaşlık
Evet.
vermiyor zaten
Ben tam
ve
turistik gibi düşündüm, ona göre acaba.
Almanya'da oturumda hatırladığım kadarıyla 2 milyon euroydu diye hatırlıyorum. Yani öyle tabii büyük ekonomilerin olduğu yerlerde böyle 500 bin euro altında, 700 bin euro altında oturum alabilmek pek mümkün değil. Yani vatandaşlık imkanı zaten çok sunulan bir imkan değil. Herhalde Karadağ'da zaten 2022 itibariyle bunu bitireceğini sen de söyledin zaten.
Evet, aynen öyle. Bir de Avrupa Birliği içindeki ülkelerle de böyle bir araştırmam oldu. Henüz tamamlamadım ama hani araştırdığım kadarıyla şöyle, dediğiniz gibi kesinlikle bir vatandaşlık yok ve bunu vaat de etmiyorlar artık. Yani, Golden Visa,
Oturum sadece.
oturum,
Golden
oturum ve evet, dolaşım.
mesela böyle bir projede bir gayrimenkul almak istediğimiz zaman biz burada mesela bize böyle danışmanlık veren Türkiye'de senin çalıştığın şirket gibi bir şirket yüzde kaç komisyon alıyor? Ne kadar komisyon verilmesi gerekecek? %3 mü, 2 mi, 5 mi, 10 mu?
Yani şöyle,
Yoksa
bizim
o projelerden mi alınıyor komisyon? Yani komisyon vermek zorunda kalınıyor mu?
yani komisyon almıyoruz açıkçası biz. Biraz şey gibi düşünebilirsiniz, hani biz de danışman şirketiz ve hani biz çalıştığımız projelerin kendi çalışanı gibi, mesela şu anda Porto Montenegro'yu hani Türkiye'de hani bizim gibi satan bir Başka acenta yok. Hani onların Türkiye ayağı gibi olmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki eli kolu gibi.
Siz onlardan alıyorsunuz komisyonunuzu o halde, değil mi? Bir para olacak yani ortada. Bir
Bir para
kimse
olacak,
beleş
evet,
yapmaz mı?
aynen. Hani müşteriden bir ücret
Yani
talep
o zaman
edip.
ekstradan başka bir para çıkmıyor bu alıcıların
Evet.
cebinden.
Şöyle işte,
Peki.
her sistemde değişiyor olabilir tabii ama genelde çıkmıyor, evet.
Peki, vatandaşlıkla ilgilenmiyoruz. Biz bir gayrimenkul almak istiyoruz. 100 bin euromuzu da Karadağ'da bir gayrimenkul almak istiyoruz diye düşündük. O zaman sizin elinizde yine böyle seçenekler var mı? Yoksa oradaki başka emlak firmalarının bulmaları gerekir potansiyel alıcıların?
Şöyle, hani ikinci elle çok ilgilenmiyoruz ama bize talep eden müşterilerimiz var. Onlar için biz araştırma yapıp danışmanlık olarak bu hizmeti veriyoruz. Hani o da yani hani bulduğumuz gayrimenkule göre vesaire, normalde emlakçılar nasıl %2 gibi bir oranda çalışıyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı, hani nasıl Türkiye'de verdikleri komisyonlara benzer komisyonlarla yardımcı olabiliyoruz.
Yatırım için aldıkları zaman, yani vatandaşlık için almadıkları zaman, gayrimenkul alma süreçlerinde orada bir firma mı bulmaları gerekir bu yatırımcıların, yoksa buradan sizler aracılığıyla mesela böyle işler yapabilirler mi, devamını getirebilirler mi?
Yatırım için düşünüyorsa kesinlikle bizle devam edebilirler. Hani özellikle ikinci el değil ama hani inşaattan biraz daha hani prim kazanacak şekilde projelerden daire satın almak istiyorlarsa, yani ikinci elde biraz daha karışık açıkçası. Çünkü orada işte
Peki.
kendileri gitse yerelde, hani onun fiyat doğru fiyattan mı alıyor, işte onun arka planda tapuyla ilgili bir sorunu var mı yok mu? Hani çok kolay, biraz naif insanların manipüle edilebileceği bir süreç olabileceğini düşünüyorum ben ikinci elde Karadağ'da bu tür süreçlerin. O yüzden hem bir danışman şirketinin olması iyi, çünkü hani bizim belli bir know-how'umuz orada, tanıdığımız işte avukatlar, işte bu süreçlerle ilgili bilgilerimiz vesaire var. Hani biz oluruz olmayız başka biri olur ama kesinlikle bir danışman şirketle ve hani avukatla hani bu süreçleri yönetmeleri anlamlı olur diye düşünüyorum. Yani tek başına biraz daha
Ekspertiz raporu
alan
alıyorlar mı?
nasıl gerekir
Şimdi
açıkçası.
ne olması gerekir? Burada sahibinden.com'dan ilan da paylaşan birisi var. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey herhalde o konuyla biraz ilgili. O ikinci el konutlarla ilgili. Ha, benim ilanım var demiş. Hatta kendisi bir gayrimenkul satıyormuş. 2000 euro demiş metrekare için. Az önceki yorumların içerisinde gördüm. O
Neredeymiş
halde
acaba?
hiç bilemiyorum. İkinci el gayrimenkuller değil de sıfır
Türkiye'de
gayrimenkulleri daha fazla tercih etmek herhalde daha kolay olur diye anlıyorum senin
daha
beyanından.
kolay olur. Çünkü aynı sonuç olarak hani süreçlerini, kanunları vesaire hani yeni yeni oluşturulan bir yer. Yani hani Türkiye'de bile, belki işte Atina'ya gittiğinizde bile hani ben böyle şeyler duyuyorum. Yani hani emlakçılar, işte muhasebeciler bile yabancı birini gördüğü zaman hani biraz farklı davranabiliyor. Örneğin işte Karadağ'da çok fazla böyle mağdur olan insan var. Biz
Tabii.
Büyükelçilik'le de konuştuk bunu. Yani işte şirket açmak, aslında 1 euro ile şirket açabiliyorsunuz. Hani işte 250 euro ile bir açma masrafınız var ama işte insanlardan böyle binlerce eurolar alınarak işte ne vaatlerle bu işler yapılıyor. O yüzden hani güvenilir, doğru işini bilen danışmanlarla çalışmak her zaman anlamlı ve güvenilir geliştiricilerin projelerini almak da yine anlamlı diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de bu böyle değil mi aslında? Kendi ülkemiz,
Tabii.
kendi
Tabii riske
topraklarımız, her
girmemek
şeyi biliyoruz.
gerekiyor.
Ama işte iş tamamlamasını bilmediğiniz, geçmişini bilmediğiniz, işte sıfırdan bir proje bile olsa ama bir sürü proje tamamlamış bir geliştiriciden, referansları olan bir şirketten almak çok daha mantıklı. Risk almamak adına.
Peki oraya giden bir kişi gitti vatandaşlık aldı ya da gitti ikamet aldı. Ne iş yapabilir? Türkiye ile Karadağ arasında nasıl bağlantılar var? Bu konular hakkında hiç
Şöyle,
bilgin var mı?
Bu ticari olarak bayağı özgürlükler sunuyor diye biliyorum. Çok detaylı bir bilgim yok ama ihracat anlamında çok büyük kolaylıklar, hani hiçbir ambargo yok. Yani Avrupa ülkelerinde buna benzer bir şey varmış,
Kotalar
araştırdım.
var.
Kotalar var ama hani gerçekten hani çok farklı kollarda işler yapılabilir. Hani bir sınırlama da yok açıkçası. Sadece şöyle doktorsanız yapamıyorsunuz. Çünkü işte
Belli belgelere sahip olmak
gibi. Ya
gerekiyor.
da işte
Eğitimde farklar var tabii.
hukukçuysanız, avukatsanız yine olmuyor ama
Tabii.
işte bunun dışında hani istediğiniz şeyi örneğin Türkiye'den götürüp satabiliyorsunuz gibi. Hani eğer böyle çok işte tıbbi ya da böyle çok özel izinlerin alınması gereken, ama bu dünyanın her yerinde olabilir zaten öyle bir şey değilse.
Tabii, o tarzda zaten sınırlandırmalar genel olarak
Evet. Ama
uluslararası
genel olarak
hukukun içerisinde yer
evet.
alan sınırlandırmalar. Peki başka sorularımız var mı? Bir bakalım. Senin de aktarmak istediğin ekstra bilgiler varsa aslında aktarabilirsen sevinirim.
Tabii.
Yavaş
Şöyle
yavaş da ona göre
aslında
toparlayabiliriz.
bizim danışmanlık verdiğimiz bir alan değil ama ben çok katkı sağlamaya hevesli olduğum için bu programa sorulardan bir tanesi işte banka hesabı açmak için hangi belgeler gerekir gibi bir soru vardı.
Evet, doğru.
Yani genel bir cevap vereyim o soruyu soran kişiye. Çünkü hani bu süreç değişebilir. İşte siz öğrenci misiniz, orada mı çalışıyorsunuz, şirket sahibi misiniz, hani kimsiniz? Buna göre çok farklı olacaktır ama genel olarak yine geçerli bir pasaportunuzun olması gerekiyor. Başka bir banka hesabı, Türkiye'deki bir banka hesabı diyelim varsa, nerede varsa son 6-12 aylık bir hesap dökümü olması gerekiyor. Hani eğer çalışıyorsanız Montenegro'da hani onu içeren bir belge. Eğer iş yeriniz varsa bunun kanıtını içeren bir belge. İşte kiraladığınız ya da satın aldığınız yerin adresi ve mevcut paranızın yine kaynağını soruyorlar. Yani genel olarak o hesap açma ile ilgili soruya böyle bir yanıt verebilirim.
Teşekkürler.
Onun dışında yine oturum izni ile alakalı yine bir soru gelmişti sanıyorum. İşte bu şirket açıp oturum izni ya da bir herhangi bir gayrimenkul alıp oturum iznine sahip olabiliyorsunuz. Bunun için bunun her yıl yenilenmesi gerekiyor. Yani bu süreçleri, bu kağıt işlerini her sene yapılması gerekiyor. Eğer Karadağ'da yılda hani 10-11 ay yaşarsanız 5 sene boyunca o 5. sene sonunda süresiz bir oturum iznine sahip olabiliyorsunuz.
Başvurabiliyorsun. Yani
Evet.
orada 5 sene içerisinde 4 seneden herhalde fazla bir zaman geçirmiş olma şartı. Yani yılda bir
Doğru.
aydan fazla kaybolmaman gerekiyor yani.
Doğru, evet.
Yani 4,5 sene. Evet, 5 senede 4,5 sene gibi sanki.
Yani
Hüseyin Bey de şöyle eklemeler yapmış. Oturum kartı gerekir hesap numarası için demiş sanırım. Bankada en az 3.650 € göstermesi gerekir demiş. Bunlar da gelire ilişkin şeyler. Yani yıllık olarak demek ki aylık olarak 350 euro demek ki 400 euroya yakın bir şey göstermek. 400 euroya yakın bir para göstermek gerekir demek ki gelir açısından.
Ya, yatırım olarak gerçekten Karadağ'da bir daire almak şu an çok anlamlı. Avrupa Birliği sürecinden dolayı. Örneğin Tivat'ta son 7 senede kıyı şeridinin %85 gibi bir artış oranı var. Rakamsal olarak. Hani, ve bu euro
Ne
bazında.
kadar zamanda?
7 senede.
7 senede.
Yedi
Yüzde kaç?
85.
Yıllık %10 gibi.
Yıllık %10 gibi. Son 2 senede yaklaşık %25. Yani yıllık gerçekten doğru 12 gibi. Yani her yıl hani Karadağ hangi bölgesinde olursa olsun hani bölgesine göre değişiyor. 8 ile 14 arası bir fiyat artışı oluyor. Çünkü hani sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan, Rusya'dan hani dünyanın her yerinden ciddi bir talep var.
Tabii Avrupalının maaşıyla oralarda yaşamak şu an için biraz daha kolay olabildiği için işte bir dönem Türkiye'nin de belli bölgeleri tercih edilmişti. İşte İspanya'nın güneyi tercih edilmişti. Bulgaristan'ın Karadeniz sınırları tercih edilmişti. Aynı şekilde aslında ülkelerindeki yaşam pahalılığına bağlı olarak insanların bir yer değiştirmesi var her zaman. Yeni yerler araması. Herhalde Karadağ'da bu şeyin içerisine Skop'un içerisine giren yerlerden bir tanesi gibi gözüküyor.
Epeyce
Çok
de
güzel,
küçük
çok
market.
teşekkürler. Cansu, epey bilgilendik
Bilmiyorum.
sayende. Meraklıları seni arayıp bulabilirler zaten diye tahmin ediyorum.
Kesinlikle.
Daha fazla bilgi alabilirler. Senin Instagram hesabından ya da sana bir şekilde ulaşırlar diye tahmin ediyorum. Sana
Instagram
nasıl ulaşabilirler?
hesabından
İstersen onu da söyleyebilirsin rahat rahat.
ulaşabilirler. Mail atmak isteyen olursa da yani artık kaldı mı mail bilmiyorum ama cansu.erdoğan@goldenpartner.com.tr adresine yine ulaşabilirler ama DM herhalde daha kolay bir seçenek olabilir.
Çok teşekkür ederiz sana emekler
Rica ederim.
için, katıldığın için. Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim
İyi
Celal Bey. Ben de
akşamlar
çok
diliyorum.
teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için
Ne
çok
demek?
tatlı bir heyecan oldu bugün
Bizim
bende.
için de farklı bir konu oldu. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Teşekkürler ağırladığınız için.
Oldu. Herkese hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.